Kafamda Deniz Soruların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok sevdiğiniz Ahmet Hocam'la yeni bir bölüme merhaba diyoruz. Merhaba hocam.
Çok sevdiğiniz mi? Yani senin ekipte tanıdın mı beni? Merhabalar.
Tabii hocam, sizin hayranlarınız çok fazla var. Bana özelden yazıyorlar. Seviyorlar açıkçası. Daha çok bölümlerde de dinlemek istiyorlar. Zaten sizin podcast'inizi de bayağı dinliyorlar. Çok bölüm var. Bugün başlasa bir insan bitiremez kolay kolay. 100'den fazla bölümünüz var. 110 diye hatırlıyorum.
Geçen birisi ilginç bir şey söyledi. Çok mutlu oldum. Uçak böyle bir şeye girmiş. Neyi onun adı? Türbülansa falan filan. Tabii herkes panik. Herkes gergin. Bir tane eski öğrencim böyle senin gibi. Hemen açtım sizin podcast'leri rahatlamak için. Onu dinledim hocam. Çok iyi geldi falan diyor. Yani türbülansa iyi gelen bir podcast olduğunu fark ettim ondan sonra.
Hocam, sizin ses tonunuz ve konuşma tarzınız da naif olduğu için daha da güzel geliyor açıkçası. Ben de onu fark ediyorum. Çünkü bazı insanlar içerik ne kadar güzel olsa da ses tonundan biraz irite oluyor. Konuşma tarzından vesaire.
Ses tonu dedin de bak ki laf lafı açıyor. Şeyi Orhan Veli'nin bir gün şeyde İstiklal Caddesi'nde gezerken Yapı Kredi'de ses kaydını gözlerime inanamadım. Orhan Veli'nin ses kaydı mı? Adam 1950'de öldü. Ölmeden önce Allah'tan bunlar Melih Cevdet'le falan oturmuşlar evde tele ses kaydetmişler. O zaman en ilkel cihazla falan. Ben delirdim. Hemen aldım onu. Gittim. O zamanlar CD'ler falan filan daha bilgisayarlar dokunuyor. Evet, dinledim. Açtım hemen. Orhan Veli'nin sesini duymak ya inanılır gibi bir şey değil. Bütün şiirlerini böyle ezberlercesine bilen bir adam. Açtım, kendi sesinden şiirlerini okumuş. Ve sonra ses tonunu duydum. Ve inanamadım Mertcan. Adamın suratını görüyorsun. Herkes zaten belli birkaç tane fotoğrafı var. Yani bu adam mı bu şiirleri yazıyor dersin. O kadar o ablak surat, yani ablak derken aşağılamak için söylemiyorum. Allah öyle yaratmış yani, tamam da. Yani ve bir sürü de aşk resmi geçidinde sevgilileri var. Dedim ki buna kim yazıyor abi falan. Fakat ses tonunu duyunca bazen karizma sesten geliyor.
Kesinlikle.
Orhan Veli kesinlikle sesinden karizma bir adam.
Bir de genelde duyunca şairlerin sesi de kötüdür yani, söyleyemezler.
Kötüdür. Vay be dedim. İşte demek ki aşk resmi geçidi oturdu şimdi ben.
Enteresan. Bunu internette ulaşabiliyor muyuz hocam? Bu kayıtlar var mı internette yoksa?
Tabii. Var. Ulaşabilirsin. Yazdığın zaman Orhan Veli'nin sesinden inanılmaz bir şeydi benim için. Yani unutamadığım bir şey.
Direkt bu yayından sonra direkt bakacağım. Ben çok severim. Bak. Şiir okumayı da severim. Dinlemeyi de çok severim açıkçası.
Karizma ses öyle.
Bununla da alakalı biraz da doğuştan geliyor, geliştirmede bir yere kadar da ses karakteri.
Doğuştan. Ses karakteri doğuştan tabii. Yani diksiyon yapabilirsin tabii o ses karakteriyle. Yani böyle Ege'li şivesi konuşursan olmaz da güzel bir İstanbul Türkçesi lazım, ama o sesin perdesi, ses kalitesi, karizma falan, onlar doğuştan gelen.
O zaman direkt hocam biz konumuza girelim. Çünkü laf lafı hep açıyor bizde. Şöyle, biz sizle geçen gün Instagram veyahut da sosyal medya tabanlı bir bölüm yaptık. Genel YouTube konuştuk. Bugün de onların ana karakteri olan influencerlıkla alakalı bir bölüm yapacağız. Çünkü influencerlık artık çok popüler. Artık yeni gençler bile eskiden futbolcu, oyuncu olmak isterdi. Şimdi influencer olmak istiyorlar. Veyahut da toplumda garip garip insanlar çıktı. Bunlar işte normalde selam vermeyeceğiniz insanlar, toplumda sözü geçen bireylere dönüşmeye başladı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz genel olarak?
Evet, bir tanesi Danla Bilic. Makyaj yaparken şu anda kanaat önderi olarak birçok insanın hemşerimdir bu arada. Kütahyalıymış, onu da öğrendim ondan sonra. Yani böyle etrafa şey dağıtıyor, bilgiler, bilgelikler falan filan. Ben şeyde görüyorum onlara, bir defa özgüvenle yapıyorlar. İnsanların çoğu bu özgüveni göstermiyor, biliyor musun Mertcan? Yani kız çıkmış orada kim ne der diye umursamadan makyaj yapıyor falan. Bakıyor ki ilgi var. O zamanlarda tabii böyle bir şey insanlar da beklemiyordu bu kadar ilgi olacağını. Bir anda patladı tabii ki. Ve biz bir şeyi keşfettik. Ne yaparsan yap, ben artık şunları da söylüyorum. Ne yaparsan yap, süreli yaptığın zaman bunlar tutuyor, tutacak. Yani kepçe izliyor adam. Kepçeizle.com var diye geçen konuştuk. Bu bile tutuyorsa abi, her şeyi tutuyor. Yani yumurta şey yapıyorlar, topluyorlar. Yumurta toplayanlar da YouTube'da milyon izleniyor falan. Demek ki her şeyi tutar. Yeter ki süreli yap.
Hocam, o kepçe örneğinden sonra bazıları siteyi aramışlar ama ulaşamamışlar. Kepçe.com deyince. Gerçekten öyle bir şey var mı diye bakmışlar.
Ya, YouTube'da bir sürü var, kepçe videoları var. Ya ihtiyacı oradan karşılayabilirler yani.
Ben eskiden şömine yanığı falan izlerdim gibi gibi.
Şimdi bak şunu söyleyeyim. Şimdi ben şöyle bir hesap yaptım ki bu ülkede 80 milyon insan yaşadığını varsayalım. Bunlardan hani köyde, dağda, bayırda yaşayan hani çok ilgisiz bir kitleyi çıkaralım. Bir de 2 yaşına kadar gelen henüz telefonla tanışmamış kitleyi çıkaralım. Kaç kişi çıksın? 5 milyon kişi çıksın. Hadi 10 çıksın. 70 milyonun elinde akıllı telefon var ve Reels videosu. TikTok ya da YouTube. Şimdi günde 8 saat uyuyor. Biraz çalışıyor. Çalışmaların arasında da zaten izliyorlar. Eve gelip izliyorlar. Günde 10 saat izleseler. 10 saat çarpı 70 milyon. Günde çarp bakalım. Yani milyonlarca saat. Reels. Şimdi düşün, bir de bunlar yani kısa süreli artık insanların dikkati fazla kalmıyor. Ne kadar sürede? O 1 dakika, 40 saniye, 50 saniye, öyle değil mi?
Evet, gittikçe de azalıyor zaten.
Ve senin tüketmen gereken o kadar çok videoya ihtiyacın var ki Mertcan, o kadar çok videoya ihtiyacın var ki. Şimdi elimizdeki rakam çok korkunç bir saat çıkıyor ortaya, 70 milyonla onu çarptığımızdan günlük. Ve senin buna ihtiyacın var ve orada bakıyorsun. Bu bir bağımlılık artık, tamam mı? İyi kötü, ne olduğu önemli değil. Ben yayıncıyla konuştum. Kitaplar artık satmıyor yani, çok az kişi. Yani bilgilenmeler de öyle. Bak eskiden gazeteler vardı, insanlar şimdi köşe yazarları gidiyor Instagram ya da YouTube'dan yazdığı şeyi okuyor.
En basit şey örneği vereyim. Fatih Altaylı mesela YouTube'a girdim diye adam şey oldu, şok oldum diyor. Artık daha ünlüyüm diyor mesela.
Evet, evet. Şu anda o Habertürk'ten daha çok izleniyor ve daha çok takip ediliyor.
Bilseydim daha önce daha gelirdim çok falan demiş.
Abi ya, ses getiriyor şu anda yani gazeteci olarak. Yani şunu söylüyorum, artık bu kadar sayıya içerik lazım, içerik üretme. İnsanlar şunu düşünüyor, ya düşünme kardeşe, işte benim bunu kim izlesin? Ya o kepçe izleyen adam var diye motive oldu bu ülkede. Sen ne yapacaksın, bundan daha kötü bir şey yapamazsın ya.
Evet yani o kadar şey var ki, bolluk var ama bir yerde de şey de önemli ama hocam. Yani işte dikkat çekici bir şey yapınca da güzel tırmanma şey oluyor ya, insanlarda biraz sabırsızlık da var. Dediğiniz gibi belli bir süre tabanlı bir disipline giderseniz bir yere gelirsiniz zaten, çok doğru.
Ya 3 gün sonra vazgeçersen olmaz bu iş.
Evet.
Yani bu ısrarla yapacaksın. Yani bir şekilde algoritma artık bunu oturup, yani Silikon Vadisi'nde oturuyorlar. Yani o Zuckerberg ve arkadaşları ya da işte Elon Musk'ın falan mühendisleri diyorlar ki biz daha çok seyredilmek için ne yaparız? Oturuyorlar sabah akşam bunun mesaisini yapıyorlar. Dolayısıyla bu tür işleri yapan insanları, daha algoritma öne çıkarmak için süreli yayın yapanları, algoritmayı ona göre çalıştırıyorlar.
Tabii.
Yani otur sen mesela, de ki eski oyunlar şöyleydi, biz mahallede bu oyunları oynardık deyip falan bununla ilgili bir video yap yani, bak aklıma geliyor. Şimdi bu bile tutar. Çünkü insanlarda şöyle bir şey vardır, nostalji, eski güzel günleri hatırlayın. Yaşamın acılığı seni eskiye, nostaljiye, güzel günlere götürür, tamam mı? Eskiye dair bir şey anlatsa birisi hemen oturup dinlerler. Hele Facebook'ta uçar gider yani.
Kesinlikle.
Emekliler lokali olduğu için orası.
Facebook zaten ayrı bir dünya. Ben girmek istemiyorum oraya. Şey kahvecisi gibi aynı. Böyle sigara dumanıyla kokan eski mahalle kahveleri vardı. Evet. Facebook tam olarak benim için öyle bir yer şu an. Yani. Kötü kötü böyle hayırlı cumalar videoları.
Evet. Sen, ama her platformun kendine göre müşterisi var. Ne derler? Kurtlu baklanın kör alıcısı olur.
Tabii. Ya zaten bir de orası daha kalabalık. Yaşlı nüfus da çok olduğu için Facebook falan acayip pop.
Abi tabii. Yani onlar biraz arkadan geliyor ama her yer dolu. Her yer dolu. Hani Kadıköy'e gidiyorsan bütün kafeler dolu falan diyorlar ya. Bütün platformlar dolu yani. Müşteri var.
Peki hocam, bu sektörün bu durumu çıkardığı insanlar hakkında genel düşünceniz ne? Yani sonuç olarak çok kolay herkes influencer olabiliyor. İnanılmaz.
Ay, ben öyle düşünmüyorum. Herkes olamıyor. Yani işte bir bu ısrarcılar var. Bir de boşluğu görenler var. Sosyolojiyi takip et. Mesela şu şey var. Neydi adını, Michelson'in, Michelson nasıl diyorlar?
Lucifer, evet.
Şimdi bak, böyle bir adam var. Ben de öğrencilerden duydum bunu. Adam acayip izleniyor. Bir de şeylerde gördüm. Ted diye bir adam var. Amerika'da. Bunlar şöyle bir şey. Alfa erkek. Bak bu son yıllarda en fazla üstünde durulan şey alfa erkek. Şimdi alfa erkek diye bir şey çıktı. Bunu konuşuyorlar. Bunu popüler haline getirmeye çalışıyor. Ne demek bu? Ne yapıyor? 100 bin yıllık insan içgüdüsünü oynuyor. Bunun da müşterisi var. Şimdi biz Türk dizileri izliyoruz ya, hani bakıyorsun herkes. Türk dizilerinde olmazsa olmaz neydi Mertcan? Olmazsa olmaz zengin hayatı. Yani bu adamlar nasıl yaşıyor? Yani villalarda, Range Rover'larda nasıl yaşıyorlar? Bu deli bir merak. Zenginin merakı. Yani iyi yaşayanın merakı. Bu hiç asla demode olmayacak. Herkes senden iyi yaşayanı merak eder. Nasıl yaşıyor? Hatta geçen biri bana bir tane daha adam söyledi. Birini söyledi. O da böyle hep sürekli lüks otellerde kızlarla falan filan. Adı aklıma gelmedi.
Şu bu Lucifer'ın ekürüsü var bir de. Batu Z var mesela. O da aynı. Lucifer'la beraber falan yapıyorlar. Bu ikisi mesela.
Ona geleceğim. Ona geleceğim. Onlar başka bir içgüdü. Ona geleceğim. Her neyse. Birinci motivasyon şu. Senden iyi yaşayan nasıl yaşıyor? Birinci motivasyon bu. Çünkü bu ülke nasıl bir ülke? Sıkıntı, herkesin acısı var, herkesin yarası var içinde. Geçmişi iyi ve özgür bir ülke değil burası. Özgür ülke derken siyaseten söylemiyorum. Öyle de değil de bireysel olarak da özgür değil. Sen daha gençken mahalle baskısı, kanunlar, gelenekler, muhafazakarlık, şu bu, o kadar çok ideolojik baskılar falan. Zaten bir sürü sıkıntının içinden geçiyorsun. Birisi senden daha iyi yaşadığını iddia ediyor. Ve diyorsun ki bu adam nasıl yaşıyor abi? Bunu merak ediyorum. Buradaki bir şey bu. Yani ben daha iyi nasıl görürüm? Ne yapıyorlar? Merak ediyorum. Nasıl yaşıyor? Ben nasıl böyle? İkincisi bu. Birinci motivasyon bu. Kendinden daha iyi görme yarışı. İkincisi adam şunu oynuyor. Kendisini zengin ve güçlü gösteriyor ya. Burada kızlara, bu lümpen kızlara acayip bir şey var. Onların ilgisini çekiyor bu. Sen ne istersin ideal olarak? Yani hayal kur. Yani zengin, yakışıklı, fiziği düzgün, sana her şeyi sağlayabilecek bir erkek istemez misin? Abi markete gittiğin zaman ya da araba fuarına gidersin. Nedir? En güzel, en pahalı, en güzel şeyleri gidersin. Gidiyorsun bir AVM'ye. Pahalı markaların önüne almasan bile Lacoste'a girer bakarsın. Güzel tişörtler nelermiş falan. Merak bu. Adam da bunu oynuyor. Bunu bilinçli yapıyor. Bilinçli yapıyor. Ve bu temel içgüdü. Temel içgüdü. Cinsellik bak. Bir o kendine bir erotik obje olarak gösteriyor. Bu da 100 bin yıllık içgüdümüz. Yani bize güzel bir cinsel dünya yaşatabilecek insana olan merak. Erkekler ben nasıl böyle olabilirim? Kızlar da vay be ne kadar acayip bir şey. Şimdi burada herkes bilinçli bir şekilde yapmıyor. Yani düşünsene TikTok izleyen çok geniş bir kitle var. Neydi o? Seviye olarak biraz düşük. Herkes böyle bakıyor. Tamam da kardeşim zaten dünyanın kanunu öyle okumuş, bilge, bilinçli falan insanlar dünyanın her yerinde az ki. Genel kitle bu tür şeylerden hoşlanan, temel içgüdülerine hitap eden şeyleri izleyen kitle. Ve adam bunu seçmiş. Mesela onu eleştiriyorlar ya Lucifer. Tamam da sana yapmıyor ki. Hani bu herif çok cinsiyetçi, kadınları aşağılıyor bilmem ne falan. Tamam yapıyor bunu ama sen hedef kitlesi değilsin kardeşim. O hedef kitlesine bunu yapıyor ve bundan çok ciddi bir maddi kazanç sağlıyor. Ne yapıyor bilmiyorum, seminer mi yapıyor falan ya da bir şey mi satıyor onlara?
Hocam onu da söyleyeyim, cinsel güç arttırıcı bir şey satıyor böyle, kendi markasını çıkarmış.
Tamam bak, seks hep satar Mertcan. Çünkü bir de şöyle bir şey var bu toplumda, cinsellikle huzur ve mutluluk arasında da doğrudan bir ilişki var. Sen bu kadar problemini hayatın arasında, sıkıntının arasında, mutlaka orada da işler iyi gitmiyor olabilir. Bu da iyi gitmesi için bunlar yapıyor işte. Ben sana şöyle söyleyeyim, postmodern bir bunlar postmodern çağın hocaları. Eskiden insanlar, bu cahil kitle, bu tür mesela kadınlar doğuramıyor, erkeklerin ne bileyim cinsel gücü şey falan, hocalara hala da gidiyorlardır muhtemelen. Hı hı. Okutalım bilmem ne falan filan. Şimdi modern dünya sana bunun, bu tür soyut kavramların daha başka türlüsünü sunuyor. Adam bundan, yani ben diyor ki bunu artık öne çıktım, buradan nasıl para kazanırım? İkincisi de bu. Temel içgüdüye oynuyor.
Ya aslında cinsellik. Hı hı. Bir nevi duygusal mastürbasyon yapmalarını sağlıyor aslında kitlelerin. Oraya da hitap ediyor.
Yani herkes izler ki o. Yani düşün bak, bir adam, cazip bir adam. Tırnak içinde söylüyorum. Hı hı. Müzik falan yapıyor değil mi? Hı hı. Şimdi adam bunu herkes yapabilir diyor da yapmıyor. Bak adam çalışmış, buna emek vermiş. Ben zeki buluyorum herifi. Yani her ne kadar katılmasam da. Çünkü diyor ki bir, ne ilgi çekici? Fizik, erkek fiziği. Tamam güzel, bu var. İki, para, bu da var. Üç, cinsel güç, o da var. Of, bundan daha takip edilebilir kim olabilir ki? Temel içgüdü işte bu. Adam bunu çözmüş. Ve o vücudu yaparken de çalışmış yani, oturmamış. Hani koskoca göbekle bir bunu yapmıyor yani. Fit bir vücutla yapıyor.
Hocam size çok komik bir şey söyleyeceğim bu Lucifer'la alakalı. Bir tane çok medyatik bir tane hoca var. Cemaatini işte seslenirken kendini videoya alıyor. Yine popüler kendi çapında. O da şey yapmış bir gün, Lucifer'ı öğrenmiş. Diyor ki elin adamı şeyli konuşuyor, onu dinliyorsunuz, beni dinleyen şu kadar diyor. Lucifer gibi konuşmaya başlıyor mesela, koskoca cami imamı. Seviye oralara gelmiş yani. Yani camideki bir cemaat liderine bile artık Lucifer örnek olabiliyor bir yerde. Tabii orada adam şey yapıyor da, kendi çapında eleştirmeyle yapıyor ama çok garip bir seviye gerçekten.
Evet yani ilginç. Sonuçta şöyle bir sosyoloji var ya, işte bizim bugün, ya bak gerçekten dünya başka bir daha. Sosyoloji bütün dünyayı belirleyen şey senin takipçi sayın ve görünür olman. Bu çok büyük bir güç. Bak bu çok büyük bir, bir sürü bilim adamı falan hiçbirisinin sosyal medyayı kullanmadığı için ya da yeterince verimli kullanmadığı için ortada olmadığını görüyoruz. Ama bu adamlar, cahil olsun, onlar verimli bir şekilde kullandığı için öne çıkıyorlar. Sonuçta senin elini bağlayan bir şey de yok. Yani sen de yapabilirsin bunu. İnsanlar mutlaka, herkesin bir. Şuna da katılmıyorum Mertcan. Abi hep böyle uyduruk şeyler izleniyor. Hayır ya, çok kaliteli şeyler de izleniyor. Şimdi bu 70 milyon diye bir sayı çıkardık ya. Bunların evet, hepsi vasat insanlar değil ki. Bunların içerisinde çok kaliteli insanlar da var. Çok kaliteli içerikler üretenler var. Çok kaliteli içerik üretenler var. Var oğlum, var yani.
Oturuyor. Ya hocam bir de nereye kadar kaliteli içerik tüketeceksiniz? İnsan bir beyne de biraz şey vermesi lazım. O da biraz şey yani. Ben hep kitap okuyacağım demek de bir normal bir davranış değil.
O da hayattan koparıyor insanı. Tabii. Tamam, sürekli böyle bilgelik, sürekli böyle öğüt veren amcalar. Allah'ım hiç tahammül edemem yani ben. Yani biliyorsun ben de öğretmenlik yaparken sürekli böyle hani üst perdeden insanlara bilgi öğüt vereyim falan değil abi. Bazı insan sadece akıldan ibaret değil ki, duygu var, akıl var. Her ikisini de yöneteceksin.
Yani kısaca hiçbir taraftan radikal olmamak lazım. Biraz daha böyle nötr gitmek gerekiyor. Genelde zaten toplumun da bu her konuda arada kalması, %50-%50 ayrışmasından biraz böyle sıkıntılar çıkıyor. Ben de çok karşı değilim. Ben de sırf gülmek için bile Lucifer'ı açabiliyorum yani. Adam mesela çıplak bir şekilde ben ve Allah deyip işte orada bir ayetle alakalı bir şey söylüyor. Çok absürt bir karakter yani.
Aa bir dakika bak, ben şeyi unuttum, bunu ilk söyledin ha. Burada bir fıkra var, anlatamam yani, podcast'te biraz fazla iddialı kaçar da onu anlatamam. Ama bazıları biliyorsa hatırlatayım. Temel şeye gitmiş Orhan Pamuk'a roman yazmak için de. Ben yarısını anlatayım, bilenler bu fıkradan gülecektir. Orhan Pamuk ona demiş, yani demiş ki ne yapacağım, ben bir roman yazmak istiyorum. O da demiş ki romanında 3 şey olacak. Ne demiş? Asalet. Ondan sonra cinsellik, seks. Bir de demiş ki din. Bir de merak unsuruyla bunları bağlayacaksın demiş. Şimdi bu devamı var ama komik olan, oraya girmiyorum. Şimdi asalet yani zenginlik, cinsellik ve din. Bunlarla insanların ilgisini çekersin. Dini sakın öyle hafife almayın. Nihat Hatipoğlu çıkıyor, milyonlarca insanı saçma sapan sorularla, işte ilahiyatçı olarak onları orada idare ediyor. Her soruya cevap veriyor adam. Ve insanlar onları ciddi ciddi dinliyorlar. Şimdi Lucifer olduğunu gösteriyor. Şimdi bir taraftan Haz toplumu var, tamam mı? Artık kimse eskisi gibi ideolojiyi de bilmem işte gelecek dünyası, ütopyalar falan bunlar da değil yani Mertcan. Yeni nesil. Tamam, Haz toplumuyuz. Yani zaten hayat berbat. O zaman yaşayabildiğimiz güzellikleri yaşayalım. Tamam, bravo. Ama bir şeyi de unutmayalım. Din de var. Şimdi eski din, yani eski din dediğim 90'lardaki 80'lerdeki din insana acayip yükler yüklüyordu. Ki din, yani din de olsun da hani çok da abartmayalım, sevelim sevilelim o kadar. Anladın mı? Adam oraya da oynuyor. O kadar çözmüş ki insanları. Ben ve Allah diyor ya. Ben ona yarım saat güldüm. Burada kim var? Ben tamam işte abi, adam nasıl etkili insanları havlıyor. Bir taraftan ben böyleyim ama diyor. Ben şey değilim. Hani dinsiz falan bir adam değilim. Hani dinle ilişkisi olan kitleyi de dışarı atmıyor. Bravo.
Ya altın oranı yakalamış aslında. Mükemmel formülü uyguluyor direkt.
Kesinlikle. Ben söyleyeyim bak, birisi çıksın bu formülü, bu dediğim yani temel, Orhan Pamuk'un temele verdiği o formülü uygulasın. Asalet, din, seks ve bunları merak unsuruyla birleştirsin. Başkaları da tutar. Ama nitelikli yapacaksın, öyle uydurma değil.
Yani yapılabilir ama ben mesela hocam yapmayı tercih etmem. Bunu neden bilmiyorum. Vicdani mi dersiniz? Yapmak. Şey mi dersiniz?
Hayır. Biz Mertcan analiz ediyoruz. İnsanlar bunu yapsın diye teşvik etmiyoruz. Ya ne diyorsun sen, öyle bir şey diye der miyim? Sadece biz bir durumu analiz ediyoruz.
Yok yani şey anlamda diyorum. Yani bu insanlar da bunu yaptıkları için bir anda da sıkıntı yani. Neden yapıyorsun? Mesela ben yapmam. Yani burada şimdi kendimi de çok iyilik timsali olarak şey yapmıyorum ama bir kötü niyet var yani ortada.
Ne gibi kötü niyet var?
Bu tarz insanlar üstüne prim yapıp kendilerini zenginleştiriyorlar. Yani kullanıyorlar daha doğrusu.
Yani olaya serbest piyasa ekonomisi açısından bakarsan sevgili Mertcan, kimseyi zorla kullandırmıyor.
Evet hocam.
Burada şu var. Legal mi yapılan işler? Yani yasalara aykırı mı değil mi? Hı. Etik başka bir mesele. Etik açısından doğru bende dur. Ama herif bunu yapıyor. Çağın şeyine nasıl yükselebileceğine uymuş. Çünkü şunu fark et. Bir telefon ve bir özgüvenle ve iyi bir fikirle çıkmış yola. Düşünsene sen, eskiden medya neydi? Televizyonlardı, gazeteler. Hangi televizyon eskiden yadıfı çıkarır? Oğlum sen deli misin der, gönderirdi. Bugün medyanın bu özgür alanından yararlanmış adam da yani.
Zaten onu da söyleyeyim hocam. Bu işte Lucifer dediğimiz şu an kaza bela dinlerse de şey yapmayalım da. Bu arkadaş bayağı bir zamanda ünlü olmak için çabalamış. Yani televizyondaki yetenek yarışmalarına katılmış. Onun haricinde işte şarkıcı kliplerinde oynamış, oyunculuk yapmış ama bir türlü patlamayı gerçekleştirememiş. O yükselmeyi. Sosyal medyadan sonra birden hype'lı. Çok denemiş yani dediğiniz gibi televizyon sektöründe bir yere kadar. Orada da zaten çok bu dediklerini uygulayamayacak kolay kolay. Gidip de bir ulusal yayında böyle direktifleri söyleyemezsiniz. Anlık bir iki dans edersin, şarkı söylersin, geçer gider. İşte ama telefonda her anını, yani tuvalette şey yaparken bile video çekebiliyor adam yani artık.
Ha, o kadarını görmedim ama.
Ya yok, yaptığı için demiyorum. Sadece kolaylık bakımından söylüyorum. O kadar serbest yani, telefon olduğu için.
Thomas More'un Ütopya diye bir romanı. Adam 14. yüzyılda bir ütopya yaratıyor kafasında. Bütün sen kralın mülküsün, kilisenin mülküsün, hiçbir hak yok. Eşitlikçi bir dünya kuruyor. İdealize ettiği o ütopya yüzyıllar sonra gerçekleşebiliyor. O da belli bir süre. Şimdi ben şunu görüyorum. Sosyal medya Thomas More'un ütopyasını gerçekleştirdi. Bütün dünyayı eşitledi. Bütün dünyayı eşitledi. Şimdi biz eskiden çocuklara ne diyordu? Çok çalış, çalış, çabala, bilmem işte kendi kaliteni arttır falan filan piyasada. Yok abi öyle. Sen vasata oynarsan ülkede bir ekmek, kaliteni arttırdığın anda bu vasatlar ülkesinde kaliteli olamazsın. Peki eşitleyen ne bize o zaman? Eşitleyen ne? İşte bu sosyal medya. Abi Danla Bilic paralı bir Yeditepe Üniversitesi'nde okurken meşhur olmuş. Şimdi paraya para demiş. Yani Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş iki masterlı doktoralı tiplerin onun kazancının yanına yaklaşamıyor. Şunu söylemeye, eşitlikçi dünya. Artık şeyi ve Thomas More'un ütopyası gibi bir dünyada yaşıyor. Varsa insanların ilgisini çekip becerin. Al abi bir telefon, koy karşısına geç ve anlat. İşte eşitlik bu. Tabii. Tam bir ütopya.
Bir de hayatta kalma mücadelesi aslında bir nevi. Doğal süreç aslında.
Şeye karşı gelemezsin dostum. Yani bunu sen şimdi kalkıp da... Şimdi bak her yeniliğe karşı çıkanlar var. Şimdi de ben bu ChatGPT yani yapay zekaya karşı çıkıyor. Kardeşim televizyon 1920'lerde icat olunca ona karşı çıktılar. Bizde özel televizyonlar çıktı ona karşı çıktılar. İnternet ahlakımızı bozuyor. Ya önünde duramazsın bunu anlamıyorlar hala. Kardeşim ilk önce bu suistimal edilir. Ama sen sonra buna direnemezsin ve sen de gidersin buna... nitelikli bir hale getirebilirsin sen de.
Ya insanoğlunun zaten en büyük şeyi adapte olmasıdır. Yani işte her zorla...
Sen de. Aynen. Evrim ne diyor? Güçler ayakta kalır demiyor. Değişime ayak uyduranlar hayatta. Sen de adapte ol. Buna karşı çıkacağına bunu nasıl kullanırım demiyorlar. Ondan sonra diyor ki Lucifer Mikkelsen diye bir şarlatan çıktı. Sen de iyi bir şey yap.
Ya hocam o şarlatan diyenlerin yarısına böyle bir teklif yapsanız onlar da kabul eder bence. Biraz da kıskançlık da var yani.
Eder tabii çoğu. Çünkü bak ben sana söyleyeyim çoğu onu rol model görüyorlar yani. Onun gibi olmak isteyen çok insan var.
Şey örneğiniz çok güzel yani yıllarca ailesi tarafından sen iyisini yap oku şey yap ama sonradan dediğiniz gibi kazandığı para hayat standartları falan bok gibi yani. İşte işin sonunda metrobüsle işe gidip geliyor.
Tabii.
Onları görünce tabii insan ister istemez bir şey olur, öfke olur yani. Bunlara mı şey yapıyorsunuz deyip haset etmek mi derler ona? Doğru tabir mi bilmiyorum ama.
Ya ne olursa olsun adam ilgi çekici şeyler yapmış. Sen gidiyorsun okul bitirmişsin, üniversite bitirmişsin, metrobüsle işe gidiyorsun. Bir de oradaki mobbinge maruz kalıyorsun. Çok kaliteliysen oradakiler senin yerine alacağın korkusuyla senden kurtulmak için her türlü entrikayı yapıyor. Doğru mu? Hmm. Sen böyle bir dünyada... Bakıyorsun ki başka bir seçenek arıyorsun.
O zaman konuşamadım bir türlü diye sıfır şey yaptı galiba beni andı. Hocam yarım saat olmuş. Sonuna gelirsek eğer bu işin sonunda ne olacak? Bu nereye kadar gidecek belli bir yerde dengelenmesi gerekiyor aslında mantık olarak.
Bak bir şey daha söyleyeyim. Bu alfa erkek olayı çıktı tamam mı? Orada da söyleyeceklerim var.
Tabii.
Şimdi bu kadın hakları falan konusu. 100 yıllık 19. yüzyıldan önce kadınlar yani seçme seçilme hakkı İsviçre dediğin dünyanın en medeni ülkesinde 1969'da verildi. Düşün bizim Homo sapiens'in 100 bin yıllık bir içgüdüsel geleneği var. Erkeğin güçlü olması, kadını himaye etmesi. Bak tüm tartışmalardan bağımsız söylüyor. Adam bu içgüdüye oynuyor anlatabildi. Şimdi her kadın veya her genç kız böyle bir eşitlik fikrini de savunmuyor zaten. Kızların çoğu kendinden güçlü, onu himaye edecek, parası bol bir erkek bulduğunda böyle eşittim ben de seninle eşittim falan demiyor, demez de yani. Adam bunu biliyor. İçgüdüye, temel içgüdülere oynadığı için bu da cazip geliyor. Anlatabildim mi?
Hı hı.
Şimdi şu da bir gerçek. Kadın erkek ilişkilerini bu eşitlik bayağı kafa karıştırdı ve erkekleri de daha feminen hale getirdi. Şimdi bu terse dönüş diye bir şey başlıyor şu anda.
Evet.
Anlatabiliyor muyum?
Örnek vereyim isterseniz. Şu an mesela son zamanlarda Red Pill diye bir şey çıktı, kırmızı hap olayı. İşte erkekler maskülen olmak için işte geriye dönmeye çalıştılar. Zaten bunun işi sadece 10 yıllık bir olay da değil. Mesela biz bir Fight Club bölümü yapmıştık. Orada da bir maskülaniteye karşı bir oradaki erkeklerin bir şeyi vardı. İşte biz gittikçe işte dünya savaşımız yok. Artık bizimki bir ruhani bir savaş. Kadınların büyüttüğü erkekler olduğumuz için o maskülaniteyi kaybettik gibi bir oradaki karakterin bir şeyi vardı. Diyaloğu vardı. Çok doğru bir diyalog aslında.
Evet. Bunlar hepsi etki tepkidir. Dengelenesiye kadar bu marjinallikler çıkar. Bak bu Lucifer, o Red Pill'ler falan marjinal çıkışlar tamam mı? Fakat bu dengelenesiye kadar bunlar çıkacak zaten. Son nesiller gerçekten acayip bir şey yok. O erkeksi özelliklerini kaybediyorlar.
Evet.
Ve bu ilişkilere yansıyor. Şu anda Instagram'a baktığın zaman ya da YouTube'a o kadar çok psikolog, psikiyatrist falan filan kadın erkek ilişkileri konusunda ciddi bir sorun var. Sen bir anda 100 bin yıllık bir içgüdüyü yok edemezsin.
İki taraf da şikayetçi zaten. Yani kadınlar da şikayetçi, erkekler de şikayetçi.
Tabii tek taraflı değil. Bu cinsiyetçilik de değil.
Tabii.
Ben şöyle bakıyorum insana her zaman. Yani bir biyolojik biz bir bütünüz tamam mı? Biyolojik bütünüz. Dişi ve erkek. Yani doğamız böyle. Fakat bu roller nereden nereye? Sınırları ne? Alanımız ne? bunları konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi bir anda mağdur edilmiş yüzlerce yıllık kadın fikri onları acayip bir şekilde özgür bir noktaya götürürken erkekleri de geri çekti. Hı hı. Şimdi bu tekrar dengelenme aşamasında. Ben şöyle olmalı falan diye bir reçete vermiyor. Biz bu ilişkileri konuşa konuşa konuşa ideal noktaya.
Hayatta her şey öyle zaten. İşte bu en dibi görmek gerekiyor geri zıplamak için. Siyasette de böyledir. Mesela şimdi bu gerçi çok parti muhabbetine girmeyeceğim ama şu an ülkenin yönetim şeklinde bir radikal İslam'ın işte sonucu bu kardeşim. Siz bunu istediniz. Şimdi gördük. Başka yöne de kayabiliyor. Bu her şey için geçerli. Kadın erkek ilişkisinde, toplumsal şeylerde, görüşlerde. Her şey işin sonunda o orta yola gelecektir yani.
Dünya hep böyle davranmıştır. Yin yang, yani iyi ve kötü birbirini dengeler. Mesela 13. yüzyıl acayip bir hümanist dönemdir. Neden? Çünkü yüzyıldaki Moğolların o şiddetli insan öldürme güdüleri dünyada bir hümanizm ortaya çıkarmıştır. Yani insanlık kendini bir şekilde dengeler. İşte 1945'te bir 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa Birliği'ni kurup bir daha savaşmayalım. Bu da böyle kadın erkek ilişkileri de öyle. Denge bir taraftan öbür tarafa kayarsa bir müddet sonra başka türlü fikirler onu dengeler.
Biz de o geçiş noktasına geldik, denk geldik diyelim.
Tabii. Ben mesela diyor ki psikolojide okuyorum. Yani psikolojide okuyorsan hemen al kamerayı geç karşına, bildiklerini anlat diyor. Bir sürü insan var ve bu toplum hasta, ben sana söyleyeyim. Benim şey var, Instagram'da videolarım var ya, hı hı. Bir tanesi asla affet, 270 bini geçti şimdi. 5000 takipçide 270 bin. Tabii. Neden geçti? Şunu fark ettim. Bunu şunun için anladım. Acayip yaralı. Yani insanlara affetme dedim ben. Yani ve o kadar çok ses geldi. Hepsi içinde bir yara izi taşıyan, kalbinde, yüreğinde, ruhunda, gönlünde insanlar topluluğuyuz biz ya. Bu çok bir gerçek.
Hocam zaten bir seks satıyor, bir de arabesk satıyor toplumda.
Sorunun neyse o satar.
Ama yani bir arabeske karşı işte bu dert vesaire şeylere de onunla da alakalı bir bölüm yapabiliriz bence. Çok arabesk bir toplum. İnanılmaz yani.
Arabeski mutlaka yapalım.
Yani çok eğlenceli yerlere gidecektir. Hocam o zaman son olarak bitireceğiniz şeyler var mı yoksa bölümü bitirelim mi?
Ne bileyim, yeterince konuştuk. Son çok akademik oldu. Evet, son gençlere ne söylemek istersin Sayın Hocam?
Hemen bir video çekin. Ne biliyorsanız çekin.
Evet, ana fikir o. Ne biliyorsan, yani kepçe bile tutuyorsa ne biliyorsan çek.
Ama gerçekten öyle. Ben bu podcast'e girdiğimde gerçekten konuşmayı bilmiyordum. Zamanla. Gerçi şu anda çok şey yapmayacağım ama. Çok amatördüm. Bir şey de bilmiyordum zaten ama sadece kaydediyordum, yüklüyordum. Bu da güzel bir şey. İnsanlar dinliyorsa dönüş yapıyordu. Beni de geliştiriyor. Yani bir yandan konu araştırıyorum, bir şey yapıyorum, iletişim kuruyorum. Başka yeteneklerde gelişiyorum. Bir sürü artı değeri oldu bana açıkçası. Bir şey yapmak önemli o yüzden.
Harikasın. Ben seni takdirle karşılıyorum her zaman. Podcastlerini aferin. Bak, hiç aksatmadan bunlara devam ediyorsun. Müthiş bir şey bu.
Yani belli bir aralıklar oldu ama şimdi biraz daha hızlanmaya başlıyorum hocam. Sizi de...
Yok, bu motivasyon ve herkeste yok Mertcan. İnan yok. Nilay örneğin şeyini dinliyor. Serdar Kul falan podcastlerini. O da 200 podcast yap. Böyle sürekliliği sağladığın zaman mutlaka ilgi çekiyorsun. Bir yerden seni şey yapmaya başlıyor. Orada bir şey var diye. Sürekli.
Kalite de artıyor zaten sürekli yapınca. İlk baştaki bölümleri ben bile dinlemem ama gittikçe daha dinlenesi bölümlerim olmaya başlıyor. Kesinlikle. Onu da fark ediyorum, hissediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Dilinize sağlık diyelim. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle. Dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum herkese.
Sevgiler.